Ayrım 24. Canavar Peter Benchley, sayfa 269. 34. Sharp ile Darling geminin gözlem güvertesinde ayakta duruyor ve St. John'un yanında getirdiklerini akvaryumcunun teknesinden gemiye aktarışına bakıyorlardı. Adamın getirdikleri arasında 4 alüminyum kasa ile 2 kutu taze balık ve geliştirilmiş bir balık tuzağı vardı. Balık tuzağı kümes teli ve takviyeli çelik çubuklardan yapılmıştı. St. John Eddie ile Stephanie'ye fikir danışıyordu. Sonra Eddie iki tayfayı yardıma çağırdı. Tayfalar kasaları denizaltı aracına taşıdılar. Daha sonra balık tuzağını aracın üzerine ve kaportanın ön tarafına bağladılar. Stephanie gözlem güvertesine çıkan merdivenleri tırmanarak "Bu ilginç bir dalış olacak" dedi ve ekledi. "St. John Hector'u bile canlandırdı. Ona da bazı şeyler yaptırıyor." Genç kadın St. John'u izleyen ve ona sorular soran Hector'u gösterdi. Darling bir an kadına bakıp sonra şöyle konuştu. "Bazen hiç yapılmamış olan şeylerin bir nedeni vardır ve onlar bu yüzden yapılmamışlardır." "Biliyorum," diyen Stephanie sözlerini şöyle sürdürdü. "Bu iş bana olanaksız gibi görünmüyor. Yalnızca uzun erimli atışlar yapılmalı." Sharp sordu. "Şu halde sen onun şansı olduğuna inanıyorsun, öyle mi?"
"Bir şansı var, evet. Ve adamın yeterince yemi bulunuyor. 50 kiloluk taze ton balığı orada yaşayan her şeyi kendisine çeker. Bizim yapacağımız şeyleri gerçekleştirmemiz için yeterli zamanı sağlayacak kadar mürekkep balığını meşgul eder."
Bu kez Darling genç kadına sordu. "St. John dev canavarı ne ile öldüreceğini düşünüyor?"
"İki silahlı," diyen Stephanie denizaltı aracının mekanik kollarını göstererek açıkladı. "İkisi de aracın içiyle bağıntılıdır. Kapsülün içinden onları hareket ettirebiliriz. Bir tanesine 10 tane fili öldürecek güçte strychnin dolu iğneler konacak. Diğerinde ise dalgıçların tüfeği bulunacak. Bu tüfek 12'lik av tüfeği mermisi kullanıyor ve zehirli şarapnel saçmaları fırlatıyor. Mürekkep balığının ne denli büyük olduğunu bilmiyorum. Ancak eldeki bu atış gücü herhalde onun 2-3 katı büyüklüğündeki bir canavarı bile öldürecek güçtedir. Eddie de aynı şekilde düşünüyor."
"Bunu akılcı bir yol olarak nasıl düşünebiliyorsunuz anlayamıyorum," diyen Darling biraz duraklayıp ekledi. "Ancak canavarın bir sezgi gücü olmadığını hesaba katmıyorsunuz. O hayvan bizim kurallarımıza göre oynamıyor. Kurallarını kendisi yapıyor."
"St. John bu söylediklerinizi de hesaba katmış durumda."
"Nasıl?"
"Eğer silahları canavarı öldürmezse dev mürekkep balığının bizim kapsülün çevresine sarılacağını ve sonra kablolarla onun suyun yüzeyine çekileceğini, gemi güvertesinden yapılacak atışlarla öldürüleceğini düşünüyor."
Darling, "Tanrım," diyerek söze başladı. Sakinleşmeye çalıştıktan sonra söylendi. "Kızım, bu bir kaplanı ağzına sopa sokup onu yakaladım diye bağırmaya benziyor. Bu canavarın nasıl bir şey olduğunu bilmiyor musunuz?"
Stephanie yaşlı denizcinin sözlerine karşı çıktı. "Mürekkep balığı denizaltı aracını ezip parçalayamaz. Sanırım St. John'un düşündükleri çok iyi bir planı oluşturuyor."
"Peki, ama bana göre baştan aşağı saçmalık," diyen Darling arkasını dönüp gözlem güvertesini geçerek kaptan köşküne doğru yürüdü. Whip Darling gittikten sonra Sharp Stephanie'ye, "Sen bu dalışa katılma. Bırak St. John işi kendi başına denesin. Sonraki seferde dalarsın," dedi.
"Bana karşı gösterdiğin özen için teşekkür ederim. Çok incesin Marcus," diyen genç kadın adamın yanağına dokunarak ekledi. "Ama ben dalmak istiyorum. Çünkü o nedenle buradayım şimdi."
Darling kaptan köşküne girince Hector'dan izin alıp şu anda geminin 1-2 kilometre kadar kuzeyinde olan Privateer'i telsizle aradı. Arayışına Mike'ın yanıt vermesi birkaç dakika kadar sürdü. Darling yardımcısının teknenin kıç üstünde kestirdiğini ya da arızalı pompa ile uğraştığını düşündü. Sonunda teknesinden yanıt alınca "Yalnızca seni aramıştım Michael, uyanık mıydın?" diye sordu.
"Çok güçlükle ayakta kalabiliyorum. Denize bir olta atıp birkaç balık tutmama ne dersin Whip?"
"Tamam, ama önce tekneyi buraya biraz yaklaştır. Birkaç yüz metre uzaklığa kadar gel. Motoru durdur ve tekne öylece kalsın. Bu şekilde sen de denizaltı aracını izleyecek durumda olursun."
"Peki araç ne zaman dibe inecek?"
"Bir saat sonra. Ancak o bir kez dalınca sen uyuklamamaya çalış. Senin tümüyle uyanık kalıp motoru rölantide çalıştırarak gerektiğinde hazır olmanı istiyorum Michael."
Anlaşıldı, Whip. Privateer hazır ol durumunda bekleyecek.
35. Mike teknenin motorunu çalıştırdı ve Darling'in söylediği yere kadar gelmek üzere yol verdi. Hareketsiz denize bakıyor ve gemiden uzaklığı ayarlamaya çalışıyordu. Uzaklığı 250-300 metre olarak tahmin etti ve motoru durdurdu. Dümen dolabının önündeki rafta duran dürbünü aldı ve denizaltı aracının üzerinde dikkatini yoğunlaştırdı. Aracın kaportası açıktı ve adamlar şimdi de onun mekanik kollarıyla uğraşıyorlardı. Mike'ın bol bol zamanı vardı. Teknenin kıç tarafına gidip güneş altında gevşemesi için bıraktığı uskumruyu aldı ve iki parçaya böldü. Oltaya iki iğne bağlamıştı. Balığın parçalarını iğnelere taktı. Oltanın ucuna kurşun ağırlıkları da bağlayıp denize sarkıttı. İğnelerin yaklaşık 30 metre derinliğe inişine kadar Misina'nın parmaklarının arasından akışına izin verdi. Sonra onun parmaklarıyla sıkıp durdurdu ve kalçasını küpeşteye dayadı. Misina'yı parmak uçlarıyla tutuyor ve arada bir yaralı balık görüntüsü vermek üzere oltayı hafif hafif kımıldatıyordu. Biraz önce yem yaptığı uskumrunun durduğu kovaya baktı. Yarı yarıya kanlı suyla dolu olan kovada ayrıca balığın pulları ile etinin parçaları da vardı. Mike kovayı kaldırdı, kanlı suyu denize boşalttı ve son kan damlalarının da aktığını gördükten sonra kovayı güverteye koydu. 5 dakika sonra oltada bir hareketlenme oldu. Mike bunu attığı yemin çevresinde bir balığın dolaşmasına saydı. Balık yemin altında ya da üstünde olabilirdi. Balık bulucu aygıt şimdi de içeride çalışıyordu. Ondan belki de yararlanabilir ve kendisine nasıl bir ipucu sağladığına bakabilirdi. Oltayı küpeşteye bağladı ve aygıta doğru yürüdü. Aygıtın ekranı pek karmaşık bir şekli gösteriyordu. Mike daha önce böyle bir görüntüye hiç tanık olmamıştı. Eğer 1000 metreye yakın derinlikteki sularda olduğunu bilmese teknenin karaya oturduğuna yemin edebilirdi. Sanki balık bulucu aygıtın gönderdiği bazı uyartılar tam teknenin altındaki bir yerden yansıyor ve öteki uyartılar da derin sulara varıyor gibiydiler. Ekrandaki şekil titrekti ve pek belirgin değildi. Belki de teknenin altı boyunca monte edilmiş olan aygıtın uyartı gönderen kesimine bir şey takılmıştı. Kıyıya döndüklerinde su ciğeri takıp teknenin altına inerek bakmalıydılar. Ya da belki balık bulucu aygıt bozulmuştu. Bugünlerde her şey transistörlerden, elektronik devrelerden, sihirli minik şeylerden yapılıyordu. Onları yalnızca Japonlar mikroskoplarıyla inceleyebilir ve arızasını bulabilirdi. Normal insanın elektronik aygıtlara bir bakıp da arızasını saptaması kolay değildi. Mike balık avlaması bitip de denizaltı aracı dalışa geçtiğinde balık bulucu aygıtı sökmeye ve sorunun yerinden çıkmış bir telden kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakmaya karar verdi. Kıç tarafa gitti. Küpeşteye bağladığı oltayı çözüp eline aldı. Ve o anda tuhaflığı sezinledi. Olta pek hafifti. Kurşun ağırlıklar ile olasılıkla iğne ve yemler gitmişti. Adam küfretti ve oltayı sarmaya başladı. 36. Canavar Huni'ye benzeyen organından dışarı büyük bir su kütlesini boşalttı ve mavi sular boyunca yol aldı. Biraz önce saptayıp yitirdiği, tekrar tekrar bulup yitirdiği yiyecek kokusunu araştırıyordu. Kendisi için suyun yüzeyine bu denli yaklaşmak rahat edeceği bir durum değildi. Sıcak sulara alışkın olmadığı için açlık onu zorlamasa yüzeye hiç çıkmayacaktı. İki minik yiyeceği bulup yedi ve sonra yukarıdaki şeyin serin gölgesinde dinlendi. Ancak tepesindeki şeyin tuhaf uyartılarından rahatsız oluyordu. Bu yüzden yeniden harekete geçti. Maviliklerden mor sulara doğru alçaldı. Sonra gene maviliklere doğru çıktı. Ama yiyecek hiçbir şey bulamıyordu. Gene de yüzeye doğru çıktıkça su ona daha çok vaat ediciymiş gibi görünüyordu. Elle tutulur bir şey yoktu ama denizin yüzeyi daha çok yiyecek arttığını içerirmiş gibiydi. Daha da yukarılara doğru çıktı. Koyu renkli bir gölgeye yaklaştı. Onun altında durabilmek üzere bedeninden biraz daha suyu boşalttı. 37. Misina'nın kopuk ucuna bakan Mike, lanet olası köpek balığı yavruları diye düşündü. Oltanın ucunu bir an bırakırsan gelip onda ne var ne yoksa alıp giderler. Mike'ın ayaklarının altında güverte sanki tekne birdenbire bir dalgaya kapılmış gibi yükseldi. Denizci gözlerini oltadan kaldırıp denizin dümdüz görünen yüzeyine baktı. Hiçbir yeri kabarmamış olan denizin tekneyi kaldırması bir tuhaftı. Uzakta Alice Explorer'ın kıç güvertesine adamlar denizaltı aracını dayakların üzerinden vinçle kaldırmış denize doğru sarkıtıyorlardı. Aracın dibe inişi kaç saatte oluyor demişlerdi. Yarım saatte mi? Şu halde denize bir olta daha atacak zamanı vardı. Ancak bu kez kesinlikle oltayı elinden bırakmayacak, yavru köpek balığı gene saldırırsa bu kez yaşamının sürpriziyle karşılaşacaktı. Teknenin orta kesiminde bir ambar kapağını açıp oradan ince tel misinası olan bir oltayı çıkarıp alan Mike, iğneleri ve ağırlığın fır döndüsünü tele bağlarken biraz zorlandı.
''Yaşlanıyorum. Yakında büyük babalarım gibi gözlük takmak zorunda kalacağım.'' diye düşündü.
Arkasından tuhaf, kazımaya benzer bir ses duyuldu. Ama tüm dikkatini olta hazırlamaya vermiş olan Mike bu sese fazla önem vermedi. Tel misina bir kez daha fır döndürün deliğinden kaydı ve Mike ''Lanet olsun.'' diye söylendi. Kazıma sesini bir kez daha işitti. Bu sefer ses daha yakından gelmişti. O tarafa doğru bakmak üzere dönen denizci tanıdık kokuyu da duyumsadı. Ancak ses ve kokunun yerini tam olarak kestiremedi. Ve birdenbire Mike'ın dünyası karardı. Başının ve göğsünün üzerine ıslak ve sımsıkı sarılan bir şey dolandı. Denizcinin elleri bu şeyi kavradı ama sonra ondan kaçındılar. Oysa o şey adamı sıkmaya başlamıştı. Bir anda binlerce buzdan iğne bedenine saplanıyormuş ve etini parçalıyormuş gibi oldu. Ayaklarının güverteden kesildiğini ve havaya kaldırıldığını gören Mike o anda başına neler geldiğini sezinledi. 38. Andy gemide denizaltı aracının kontrol edildiği kameradaki gösterge tablosunun karşısında oturuyordu. Başına kulaklıklar takmış olan Darling onun arkasında ve Sharp da emektar denizcinin yanında ayakta duruyordu. Araçta yalnızca iki televizyon kamerası kullanılmakta olduğundan kameradaki dört ekrandan ikisi boştu. Üçüncü ekran kapsülün içini göstermekteydi. Araçta Eddie bir kontrol çubuğunu sıkıca kavrayarak önündeki lumbuzdan dışarı bakıyordu. St. John aracın ayaklarına hareket veren kolları deniyor ve Stephanie elindeki kameranın merceklerini ayarlıyordu. Dördüncü ekran kapsülün dışındaki görüntüyü vermekteydi. Aracın parlak ışıkları planktonların oluşturduğu serpintiyle tel kafes içindeki ölü balıkların kan sızıntıları görünüyordu. Ara sıra küçük bir balık tel kafesten balık eti çalamamanın şaşkınlığı ve ürküntüsü içinde hareketlenip kameranın önünden geçmekteydi.
''Andy 800 metre derinliğe indiler. Neredeyse dibe varacaklar.'' dedi.
Kısa süre sonra deniz tabanı göründü. Denizaltı aracının pervanesinin oluşturduğu anafor dipteki çamuru karıştırıyor ve video kamerasının merceğinin önünde bulutlanmalar meydana geliyordu. Kapsül tabana oturdu ve bulut açıldı. Birdenbire deniz tabanından bir gölgenin geçip kaybolduğunu gördüler. Sonra gölge yeniden ortaya çıkıp öteki tarafa doğru kaydı.
''Bu bir köpek balığı.'' diyen Darling ekledi. ''Lime köpek balıklarını hiç hesaba katmadı. Bu herhalde kafesteki yem balıklar için oraya geldi.''
Kapsül sarsılırken ekrandaki görüntünün titreştiğini fark ettiler. Ve St. John'un ''Nedir bu?'' diye sorduğu duyuldu. Mikrofona doğru ''Bir köpek balığı.'' diyen Andy yineledi. ''Yalnızca bir köpek balığı.''
''O halde bir şeyler yapın.'' diye söylendi St. John.
Darling güldü ve ''Biz oradan neredeyse bir kilometre uzaktayız Lime. Ne yapmamızı istersin?'' diye sordu. Andy düğmeye basıp bir kontrol çubuğunu kavradı. Aracın dışındaki ortamı gösteren kamera belli ki yerinden dışarı doğru çıkıp yukarı doğru çevrilmişti. Şu anda çelik telden yapılmış balık tuzağını görebiliyorlardı. Darling ekranda görünen balığı tanımladı.
''Altı solungaçlı bir köpek balığı, seyrek görülen bir türdür.''
Çikolata kahverengisi rengindeki balığın parlak yeşil gözleri ve yerlerinde hafif hafif kımıldanan 6 adet solungaç yarığı vardı. Balık tuzağının iki katı boyundaydı ama gene de pek büyük bir köpek balığı değildi. Tuzağın bir köşesini ağzıyla yakalamış, kafasını bir o yana bir bu yana sallıyor ve telde bir delik açmaya çalışıyordu. Ortaya çıkacak ödülden paylarını almak üzere küçük balıklar sırtlanlar gibi geri planda bekliyorlardı. Sharp Darling'e sordu. Küçük balıklar neden öyle yaklaşıyorlar? Köpek balığından uzak durmaları gerekmez mi? Whip Darling genç adamı yanıtladı. Köpek balığı dikkatini onlar üzerinde değil, balık kafesinin üzerinde yoğunlaştırmış durumda. O durumu belirten uyarıtılar yayıyor. Eğer vazgeçer ve geriye döner ya da başka köpek balıkları oraya gelirse, o zaman sen küçük balıkların kaçışmalarını gör. Öteki ekranda aracın içindeki St. John'un emekleyerek araç dışındaki ayakları hareketlendiren kollara doğru süründüğünü gördüler. Araçta kontrol panelinin üzerinde siyah beyaz bir televizyon ekranı vardı. Ve St. John ona bakarak bir kolu çekti ve kol yaylandı. Adam bir başka kolu daha çekti. Aracın dıştaki ayağı kalktı ve ona bağlı zehirli iğneyi balık kafesine doğru çevirdi. O anda "of of" diyen Darling konuş düğmesine bastıktan sonra mikrofonuna doğru seslendi. "Yapma Lime, o kan dökücü köpek balığını rahat bırak." St. John'un sesi hoparlörde duyuldu. "Neden onun tüm yemi almasına izin vereyim?" "Dinle Lime, köpek balığı tuzağı açamaz. Altı solungaçlı köpek balıklarının dişleri o işi yapacak kadar güçlü değildir. Çok uğraşacak ama kafesi kırıp açamayacaktır."
"Sen öyle san."
Darling içini çekti. Adamı inandırmak üzere başka bir taktik arandı ve sonra şöyle konuştu. "Bak Lime, eğer kendini öldürtmek istiyorsan o sana ilişkin bir konu. Ama o araçta seninle birlikte iki kişi daha var. Belki de onlar seninle beraber kumar oynamak istemiyorlardır." Ekranda Stephanie'nin St. John'a doğru eğildiğini görüp şöyle konuştuğunu işittiler. "Doktor, silahlarımızdan birini köpek balığı üzerinde harcarsak canavara karşı olanaklarımızı yarı yarıya azaltmış olmaz mıyız?" St. John genç kadını şöyle yanıtladı.
"Merak etmeyin Bayan Kar, o işi başarmak üzere elimizde daha pek çok iğne var."
Kısa süre sonra bir ekranda St. John'un düğmeye bastığı ve öteki ekranda bir iğnenin ayaktan fırlayıp solungaçlarının arkasından köpek balığına saplandığını gördüler. Birkaç saniye süreyle köpek balığı iğneye aldırış etmezmiş gibi göründü. Ama birdenbire bedeni büküldü, kuyruğu ve sırt yüzgeçleri kasıldı, ağzı balık tuzağından uzaklaşıp açık kaldı. Titreyen ve sonra sertleşen bedeni suda hareketsizleşti. Savaş düzenindeki filodan ayrılan bir uçak gibi sağına doğru kıvrıldı. Olduğu yerde suyun içinde ters yüzü döndü. Kapsüle çarpıp sonra çamurların üzerine kadar inerek orada hareketsiz kaldı. Küçük balıklar yaklaşıp merakla hareketsiz köpek balığının çevresinde dolaştılar. Daha sonra balık tuzağının içindeki yem balıklara doğru yükseldiler. Ekranlardan birinde Stefani'nin elindeki kamerayı lumbuza bastırıp resim çektiği görüldü. Sharp sordu, "Ölü bir köpek balığı daha çok köpek balığını oraya getirmez mi?" "Hayır," diyen Darling açıkladı, "köpek balıkları bu konuda biraz tuhaftırlar. Birbiriyle boğuşup hasımlarını öldürürler. Ancak içlerinden biri kendiliğinden ölürse ölü balıktan uzak durmayı yeğlerler. Onda kendi ölümlerini okumuş gibi olurlar." Emektar denizci bir an duraklayıp ekrana baktıktan sonra sözlerini sürdürdü. "Bazı canlılar ölüme dayanamazlar. Oysa bazıları da ölümle zenginliğe kavuşurlar." 39. Dev mürekkep balığı beslenmişti. Ama uzun süre besin yokluğu çektikten sonra tükettiği protein onun açlığını doyurmayıp iştahını daha çok kamçılamıştı. İşte bu yüzden canavar şimdi avlanmasını sürdürüyordu. Duyu organları birdenbire yeni ve birbiriyle çelişen besin uyarıtılarıyla uyarıldılar. Bunlar canlı ve ölü avların, ışığın, sesin ve bir takım hareketlerin uyarıtılarıydı. Ve böylece canavar ileri geri hareketler yapmaya başladı. Şaşırmış üst üste savunma ve saldırı durumlarına geçmeye başlamıştı. Sonuç olarak tüm bedeniyle acıktığı ve yırtıcılaştığı görülüyordu. Suda yükseldi ve çelişkilerin kaynağını araştırdı. Ama dikkatini çeken bir şey bulamadı. Sonra aşağıya inip orada neler olduğunu görmek istedi. Dev boyutlu gözleri pek yakınlardaki minik canlıların yaşam ışığını yakaladı. Canavar bunlara aldırış etmedi. Sonra daha güçlü ışıkları gördü. Kışkırtılan hem besin bulmak fırsatı hem de yaklaşan tehlikeyi sezinleyen mürekkep balığı suyu bedenine alıp fışkırttı ve dipte hareketlendi.
Işık kaynağına yaklaştıkça güçlü ışık onun için rahatsız edici oluyordu. Refleksleri ona geriye çekilip kaçmasını söylüyor ama görme duyusu orada bol bol besin olduğunu kendisine bildiriyordu. Taze, besin yönünden zengin yiyeceklerdi onlar. Açlığı ilerlemesi için itti onu, zorladı. Dipten biraz yükseldi, ışığa doğru yaklaştı. Bir an durdu ve dikkatini şimdi altında kalan avının üzerinde yoğunlaştırdı. Sonra suda alçaldı.
24. ayrımın sonu. Sayfa 282.